Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Son zamanlarda çok sıklıkla gündemimize gelen ve şimdilik belli ölçülerde çözüme kavuşmuş gibi gözüken ama belirsizliklerin olduğu, risklerin olduğu bir sorun. Karabağ meselesi. 2020 yılında, tabii öncesinde de bir savaş vardı biliyorsun. Evet. O savaş sonucunda Azerbaycan toprağı olan Karabağ Ermenistan tarafından işgal edildi ve yaklaşık 30 yıl boyunca maalesef o işgal sürdü. Uluslararası toplum birçok defa Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ifade etmesine rağmen. Ancak bu statüko 2020 yılında 44 gün süren savaşta kırıldı, bozuldu ve Azerbaycan Karabağ üzerinde ciddi bir alan kontrolü sağladı. Son zamanlarda burada bazı siyasi anlaşmaların yol haritası oluşturulmuştu Moskova ateşkesinden sonra. Ancak özellikle Ermenistan tarafı ateşkesin yol haritasına uygun hareket etmedi. Özellikle Laçin koridorunun açılmasına rağmen Zengezur koridorunun açılmasına imkan tanımadı. Tam tersine Laçin koridoru üzerinden Karabağ'a bir takım silah transferi yaptılar. Bundan da Azerbaycan rahatsız oldu ve bu koridoru kapattı. Sonrasında yine bazı gelişmeler oldu. Bu bölgede geçtiğimiz haftalarda bir gayrimeşru bir seçim yapılarak Cumhurbaşkanı sözde o bölgenin Cumhurbaşkanı değişti. Uluslararası toplum buna ciddi tepki gösterdi. Amerika dahil, Avrupa dahil ki Ermeni meselesinde Ermenistan'ın yanında daha çok tavır alanlar bile tanımadılar. Sonrasında temas hatlarında bazı saldırılar oldu. Özellikle Karabağ'daki Ermeni çetelerin, Azerbaycan'ın ifadesiyle söylüyorum. Oradaki silahlı grupların, Ermeni gruplarının Azerbaycan'a yönelik bazı saldırıları oldu.
Terör faaliyetleri
oldu. Siviller hayatını kaybetti, askerler şehit oldu. Ve sonrasında Azerbaycan bir antiterör operasyonu başlattı ve aşağı yukarı 23 saat sürdü. Bu 23 saat içerisinde yine kritik pozisyonları bombaladılar ve bir noktaya geldiler. Bir barış teslim olma anlaşması aslında şartları Azerbaycan devleti sundu. Bunu da Ermenistan veya Karabağ tarafı kabul etmek durumunda kaldı. Silahlarını bırakacak, çeteler lağvedilecek. Ermeni bu bölgede yaşayan vatandaşlar eşit vatandaş olarak dikkate alınacak. Ardından tabii hızlı gelişmeler yaşandı. Önce Paşinyan'a yönelik gösteriler başladı Erivan'da ve o gösteriler de yaklaşık 2 gün falan sürdü. Evet. Hainlikle suçladılar Paşinyan'ı. Karabağ'ı satmakla suçladılar. Sonrasında bir darbe girişimi olduğunu ifade etti Paşinyan ve bazı üst düzey komutanları tutukladı. Dün akşam da Paşinyan'a yönelik bir suikast mevzusu gündeme geldi. Diğer taraftan Rusya Ermenistan'ı, Paşinyan'ı ciddi eleştirilerde bulundu. Fransa'dan bazı açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Nahçıvan'daydı. Yani çok fazla gelişme var ama değerlendirmemiz gereken birkaç tane soru var. Bunların cevaplarını arıyoruz. Özellikle bizi izleyen, dinleyen sevgili dinleyiciler açısından baktığımızda. Bir, Ermenistan nerede hata yaptı? Paşinyan'ın hangi hataları bu noktaya getirdi? Başarının arkasında yatan temel dinamikler nelerdir? Rusya, Ermenistan ilişkilerinde son dönemlerde bir kırılma yaşanıyor. Evet. Ermenistan adeta güzergah değiştiren bir yol izliyor. Buradaki dinamikler nasıl şekillenecek? Öte yandan Amerika'da, Avrupa'da Ermeni lobisi var. Bunlar da çok sert pozisyon almış durumdalar. Ve bundan sonra ne olacak gibi çok temel sorular var. Dünkü Nahçıvan ziyaretinde her iki lider de, gerek Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse de Aliyev, çok net mesajlar verdiler birlikte olunduğuna dair. Dolayısıyla önümüzde analiz etmemiz gereken bir durum var. İstersen önce Ermeni tarafından başlayalım. Evet. Ermenistan tarafından başlayalım. Neler yaşandı son haftalarda?
Evet. Tabii Ermenistan aslında sen de
az önce serancamını ortaya koydun. Çok parçalı bir yapı içerisinde. Ciddi bir güç mücadelesi evet. var. Taraflar arasında birbirini elimine etmeye yönelik bir siyasal, hatta içerisinde askeri dinamiklerin de olduğu bir çatışma yaşanıyor. Bunu tabii sadece Ermenistan iş dinamikleriyle izah etmemiz de mümkün değil. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri ve Batı arasındaki güç mücadelesinin de tezahürü söz konusu. Burada bir vekaletler savaşı da var. Özellikle Paşinyan'ın iktidara gelmesiyle birlikte adım adım Rusların Ermenistan üzerindeki nüfusun azalmaya başladığını görüyorduk. Hele ki 2. Karabağ zaferinde Rusya'nın çok fazla sürece müdahil olmamasıyla birlikte de bu gittikçe tahkim olmuş bir görüntüydü. Ve Paşinyan bir fırsat gördü. Ermenistan'ın geleceğini artık Batı dünyasıyla birlikte yeniden dizayn etme çabası içerisinde olacaklarını ifade etti. Ama genel anlamda Paşinyan'ın ilgili rakipleri ise Ruslarla ortaklığa devam etme arzusundalardı. Ve Karabağ'daki yenilginin ardından Paşinyan'ı ihanetle suçladılar. Evet. Onu devirmeye çalıştılar. Çok ciddi toplumsal olaylar oldu hatırlarsan o dönemde. Ama Paşinyan'ı devirmeleri mümkün olmadı. Çünkü Ermenistan artık Ermeni halkı bu çıkmazdan esasında kurtulmak istiyor. Yani evet. temelde 30 küsür yıl önce Sovyetlerin dağıldığı dönemde yaşanmış bir çatışma var. Azerbaycan topraklarının bir kısmı işte Karabağ'da atılmış adımlar var. Ve genelde de Karabağlı Ermeni siyasiler yani Ermenistan'da siyaset yapan askeri ya da siyasi aktör olmuş önemli isimlerin birçoğu da Karabağ doğumlu. Ve onlar bu meseleye dair çok daha şahin yaklaşıyorlardı. Türkiye ile içine girdikleri durum, Türkiye'nin sınırlarını kapatmış olması, tam bir Ermenistan'a yaptırım uyguluyor olmaları. Ermenistan'ı çok ciddi anlamda dünyadan izole etmiş durumda ve ekonomik açıdan da çok ciddi krizlerin içerisine girmesine neden oldu. Ülkenin nüfusu çok ciddi anlamda geriliyordu. Gençler ülkeyi terk ediyor. Bir gelecek vizyonu söz konusu değil. Hele ki son dönemde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaştan sonra da Rusya'ya yönelik yaptırımlar doğrudan Ermenistan'ı da çok ciddi anlamda olumsuz etkiledi ve gittikçe bu durumları, mevcut durumlar tahkim oldu. Hele ki 2. Karabağ'da yaşanan ciddi anlamda Azerbaycan'ın asimetrik üstünlüğünü ortaya koyan bir savaş söz konusu oldu. Burada elbette Türkiye'nin öncü rolünü, liderlik rolünü de es geçmemek gerekiyor. Türkiye'nin askeri caydırıcılığı bir noktada Azerbaycan'ın da imkanlarının çok ciddi anlamda artmasına neden oldu. Özellikle Türkiye'nin sağladığı drone sistemleri, yine iki ordu arasındaki teknik imkanların paylaşımı, ortak tatbikatlar, Türkiye'nin Azerbaycan özel kuvvetlerini ve ilgili askeri birimlerini eğitmesiyle oluşmuş bir güç temerküzü vardı. Ve Azerbaycan çok daha kolay bir şekilde Karabağ'daki direnişi elimine etmeyi başardı. Hatta Ermenistan'a da genel anlamda ağır bir yenilgi tattırdı. Ruslar senin söylediğin gibi müdahil oldu ve Moskova Anlaşması'yla bir ortaya süreç çıktı. Ama Ermeniler kendi iç çatışmalarını da getirdiği bir çerçevede buradaki anlaşmaya da uymadılar. Bir defa Laçin Koridoru'nu istismar ettiler. Silah taşındı burada. Yine Karabağ'daki çeşitli çete faaliyetleriyle Paşinyan'ın arzusu dışında da bunun altını çizmek gerekiyor. Bazı hareket tarzını benimsediler ve tahrik edici, provoke edici şekilde çeşitli eylemlerde bulundular. Bence burada temel amaçlardan bir tanesi de Paşinyan'ı bu çerçevede devirebilmekti. Yani Ermenistan içerisinde yaşanan bu siyasal güç mücadelesini istismar eden taraflar Karabağ'da yeniden provokasyon yapıp Azerbaycan'la küçük çaplı da olsa çatışmaları başlatıp bu çerçevede oluşan havayla da Paşinyan'ı elimine etmek, devirmek arzusundalardı. Ama istedikleri gibi olmadı. Azerbaycan gerçekleşen terör eylemlerinden sonra bir terörle mücadele operasyonu başlattı ve beklenenden çok daha kısa sürede burada askeri olarak büyük bir zafer elde etti ve nihayetinde Paşinyan'da Ermeni ordusunun müdahale etmesini engelleyerek ki zaten çok fazla müdahale etme seçenekleri de yoktu esasında. Bu sürecin çok daha hızlı bitmesine neden oldu ve bölgedeki Ermeni azınlık unsurlar tamamen teslim olmak durumunda kaldılar. Şimdi belli anlaşmalar söz konusu, bir süreç işliyor. Tamamen her şey bitmiş değil. Bölgedeki Ermenilerin önemli bir kısmı gönüllü bir şekilde bölgeyi terk ediyorlar. Azerbaycan askeri güçleri ve sivil unsurlar burada insani faaliyetler de yürütüyor. Ama hala belli bölgelere tam olarak Azerbaycan ordusu girmedi. Bunun için de işte oradaki tüm silahların teslim edilmesi, mevcut silah altındakilerin de teslim olması gerekiyor. Bununla ilgili çeşitli süreçler işletilecek. Azerbaycan ordusu tabii tüm silahlı Ermeni yapılara bir garanti verdi. Daha önce savaş suçlarına karışmamış olanlara genel af çağrısında bulundu. Affedeceğini ilan etti. Bu önemli. Bazı yerel direnişler hala devam edebilir.
Bir terör alanına dönüşme ihtimali olabilir mi?
Olabilir tabii. Yani orada çok dağlık, ormanlık alanlar söz konusu. Gerilla çatışmaları yaşanabilir, terör faaliyetleri ama bu çok anlamlı da olmaz. Nihayetinde Azerbaycan ordusu bir şekilde tüm bölgenin kontrolünü hızlı şekilde sağlayacaktır diye düşünüyorum. Daha önemli meseleler var burada. Özellikle Sayın Erdoğan'ın işte Aliyev'le birlikte Nahçıvan'da gerçekleştirdiği ziyarette vurguladıkları temel mesele artık Zengezur koridorunun açılıp açılmayacağı. Bu temel olarak Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın ve tüm Türk dünyasının talep ettiği jeopolitik bir gelişme, bir istek. Çünkü Türk dünyasını birbirine bağlayacak. Evet, temelde Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki bir toprak bütünlüğünü sağlayacak ama bunun ötesinde Türk dünyası arasındaki toprak bütünlüğünü de sağlayacak. Dolayısıyla stratejik açıdan Türk dünyasının tüm aktörleri için çok önemli ve Türkiye'nin yükselen jeopolitik gücünün de en önemli sembollerinden birisi olacak. Bunun için Paşinyan'a çağrıda da bulundular. Paşinyan eğer gerçekten anlamlı bir şekilde dünyaya Ermenistan'ı eklemlemek istiyorsa, Azerbaycan ve Türkiye ile sorunlarını halletmek istiyorsa, ortak bir refah ve zenginlik üretmek istiyorsa bölgede artık ki Ermenistan halkının da en temel talebi büyük ölçekte bu. Aşırı kesimleri bir kenara itersek. Bunun için yapması gereken şey Karabağ'daki süreci desteklemek ki şu ana kadar olumlu bir noktada aslında Paşinyan. Zengezur koridorunda daha önce bulunduğu vaatleri yerine getirerek oranın bir ortak geçiş güzergahına gelmesi ve tüm taraflar için Ermenistan'da dahil olmak üzere zenginlik yaratacak bir noktaya doğru meseleyi taşıması. Aslında Paşinyan eğer gücü yeterse, muktedir olursa bence bu konuda olumlu yaklaşıyor diye düşünüyorum.
Peki iktidarını sürdürebilecek mi bu şartlar altında? Çünkü şimdi bakıyoruz Amerika Birleşik Devletleri ile bir tatbikat yaptı biliyorsun. Askeri bir tatbikat. Bu ulusları çok rahatsız etti. Sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne imza attı. Bu Putin'in Erivan'a gelememesi
evet,
demek.
Evet, çok enteresan bir gelişmeydi o da.
Çünkü Putin'le ilgili yargılama kararı doğru var savaş suçlarından dolayı Ukrayna'da. Üçüncüsü Rusya'yı çok eleştirdi. Bu savaş sonrası Rusya'nın bölgede zayıfladığını iddia etti. Buna Lavrov'un cevabı çok sert oldu. Rus diğer elitler de eleştirdi Paşinyan'ı. Dördüncüsü eşini Ukrayna'ya gönderdi Paşinyan. İnsani yardım götürdü.
Aynen.
Bu da yine Rusların çok dikkatini çekti.
Ya bunların her biri Rusya'ya ayrı birer meydan okuma. Tabii burada şu
peki
var
peki bunu
aslında
neden yaptı? Yani neye güveniyordu?
Yani muhtemelen Batılılarla oluşurdu bir angajman var. Paşinyan Ermenistan'ın geleceğiyle ilgili şunu gördü. Yani Rusların güdümünde kalmaya devam ettiği sürece Ermenistan
bu güvenlik
içinde
kurtulamayacak.
Bu çıkmazdan çıkamayacak. Azerbaycan ve Türkiye ve Gürcistan tarafından çevrelenmiş durumda. Bir İran'a kapısı var ki dünyadan izole. İkinci kapısı Rusya ve o da dünyadan izole edilmiş. Yaptırımlar altında boğuşan Ukrayna macerasına girmiş ve zor durumda olan bir Rusya. Diğer tarafta ise daha farklı bir alternatif var. Ermeni halkının da genel anlamda talep ettiği, diasporanın da belki bu anlamda yönlendirdiği bir dünya. Bu zenginlik vaat ediyor, refah vaat ediyor. İçinden girdikleri bu çıkmazdan bir şekilde kurtulmayı vaat eden bir farklı fotoğraf var. Ve Karabağ'da güç dengelerinin çok kendi Ermenistan aleyhine şekillendiğinin farkındaydı Paşinyan ki 2. Karabağ zaferi bunu çok açık bir şekilde gösterdi. Yani direnme ihtimallerinin Azerbaycan ordusuna Türkiye destekli mümkün olmadığını farkındaydı. Rusya'nın da artık eskisi kadar tek taraflı Ermenistan'a destek vermediğinde farkında. Çünkü bir yandan Türkiye ve Azerbaycan gibi artık Rusya için çok önemli hale gelmiş iki tane kritik stratejik ülke var. Hele ki Ukrayna Savaşı'ndan sonra bu iki ülkenin Rusya için anlamı çok daha büyüdü. Dolayısıyla onların aleyhine de çok Ermenistan lehine de Rusya'nın tercihler yapabilmesi Ermenistan'da ve Karabağ'da çok kolay değildi. Bir yandan da içerideki siyasal güç mücadelesi bağlamında özellikle Ruslarla çalışan aktörlere karşı Batılılara yakınlaşarak kendi gücünü tahkim edip ayakta kalmaya çalışan bir Paşinyan görüntüsü vardı. Tüm bunlar bir araya geldiğinde mevcut denklemde yavaş yavaş batıya doğru kaymaya başladığını gördük. Hele ki 2. Karabağ Savaşı'nda Rusya'nın etkisiz kalması, kolektif güvenlik işbirliği anlaşmasına dahil olmasına rağmen Ermenistan'a destek verme konusundaki tereddütler ve buna yönelik muktedir olamaması savaşın gidişatını da Ermenistan aleyhine değiştirdi ve Ermeni toplumunda da Rusya'ya karşı çok ciddi bir tepkiye neden oldu malum o dönemi hatırlarsan. Bunlar birikerek bu noktaya kadar geldi. Şimdi doğrudan artık taraflar birbirini suçlayacak ve çok ağır ithamlarda bulunan bir sürecin içerisine giriyoruz. Artık bundan sonra geri dönüş çok mümkün görülmüyor. Tabii Paşinyan'ın kaderini Batılılarla, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki güç mücadelesi belirleyecek. Yani Ermenistan'ın iç siyasi dinamiklerinde ve elitleri içerisinde, askeri aktörleri, istihbarat servisleri, iş dünyası vesaire gibi hepsini bir denklem içinde kabul ettiğimizde Rusya'nın mı daha ağır basacağı, Batılı ülkelerin mi, bunu göreceğiz. Ama şu anda denge bence Paşinyan'ın lehine gibi görünüyor.
Buradan tabii,
Karabağ'daki kayvaran.
Şimdi Türkiye ile Ermenistan arasında da bir yakınlaşma ya da normalleşme süreci evet, var biliyorsun. Karşılıklı olarak özel elçiler atandı.
Doğru.
Bu konuyu yürütmek için. Buradan fırsatla Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde bir normalleşme olur mu? En azından
ben
sınır kapılarının açılması.
Evet, ben bu şekilde değerlendiriyorum açıkçası. Şimdi Karabağ parantezini kapatırsak eğer, en büyük sorunlardan biri oydu.
Tabii.
O mesele şimdi gündem dışı kaldı ve bizim istediğimiz gibi, Azerbaycan'ın istediği şekilde sonuçlandı. Ve Paşinyan da bunu kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi yeni pencere için çok daha ciddi fırsatlar var. Burada tabii Ermenistan'ın Türk topraklarına ilişkin hala bazı iddiaları var. Özellikle de diasporanın yönlendirmesiyle bunları yapıyorlar. Bundan vazgeçmeleri tabii temel bir defa Türkiye'nin arzularından bir tanesi. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tamamen Ermenistan'ın kabul etmesi ve artık retorik düzeyinde bile olsa bu iddialarından vazgeçmesi gerekiyor. İkincisi Zengezur koridorunun açılması konusunda taahhütlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Bu anlamda da Türkiye ve Azerbaycan'la işbirliği yapmaları, hatta Rusya ve diğer Batılı ülkeler de bunun parçası olabilir. İran'ın bu konuda biliyorsun çok ciddi çekinceleri vardı. Hatta işte bölgenin jeopolitik yapısının değişmesi İran'ın ulusal güvenine tehdittir, askeri müdahalede dahi bulunabilir şeklinde söylemlerde evet, bulunuyorlardı. Ama Türkiye'nin de ağırlığını koymasıyla İran'ın son dönemde bu üslubunu değiştirmeye başladığını gördük. Onların da işte bazı çekincelerimiz var. Bunlar giderilirse noktasına doğru gelmeye başlıyorlar. Bence orada İran da belli anlamda ikna edilebilir. Dolayısıyla bu koridor da açılabilir. Türkiye'nin Ermenistan'da zaten bir meselesi yok. Yani Ermenistan bizi tehdit edebilecek bir güç değil, bir meydan okuma değil. Türkiye'nin işte küçük komşularından birisi olabilecek bir ülke konumunda. Dolayısıyla Türkiye Ermenilerle artık sorun yaşamak istemiyor. Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirirse bunun küresel anlamda o diaspora Ermenilerinin bakış açısını da değiştirebileceğini, dolayısıyla Türkiye'nin öndeki Batı dünyasındaki engellerden birinde kalkabileceği inancında. Dolayısıyla ben pozitif yaklaşmaya devam edecek. Paşinyan da bir fırsat olarak Türkiye'yi görüyor. Bu anlamda bence olumlu bir şekilde anlaşmaların yapılabilmesi adına Türkiye elini uzatmaya devam edecektir diye düşünüyorum.
Peki Paşinyan'ın iktidarda kalamaması durumunda alternatif iktidar noktalarında bir risk görüyor musun sen? Örneğin Karabağ klanının Ermenistan'da
tabii,
iktidara gelmesi.
Yani şu anki Ermeni dengelerinde çok mümkün görünmüyor. İyice güç kaybettiler. Karabağ'da kaybettikten sonra artık yani popülizm yaparak bunu çok elde edebileceklerini zannetmiyorum. Çünkü Ermenistan'ın artık stratejik aklı da buna izin vermemesi gerekiyor. Yani artık bu kadar izole edilmiş, dünyadan kopmuş, fakirleşmiş, nüfusunu kaybeden, eriyen bir ülke konumunda. Yanının başında Türkiye gibi bir güç var, Azerbaycan gibi bir güç var. Artık bu ülkelerle düşmanlık yapacak lüksü de yok, kapasitesi de yok. Ve Amerika ile Rusya arasındaki o güç mücadelesinin bir sahası olması da onların işine gelmeyecek. Dolayısıyla bundan çıkmayı arzu edeceklerdir. Ha, o kötü senaryoda Paşinyan devrilip dediğin gibi özellikle de
radikal
Karabağ
daha milliyetçilerin
daha gelirse, o zaman Türkiye ve Azerbaycan mevcut politikasına devam edip Ermenistan'ı bu şekilde izole etmeye devam
ya
edeceklerdir.
Karabağ,
hatta bazı daha kötü senaryolarda Azerbaycan'la yeniden çatışmalar da başlayabilir sınır hatlarında. Ama bu çerçevede de Ermenistan için çok daha büyük bir kayıp anlamına
gelir. Tabii yani bu savaşı Ermenistan sahasına doğrudan taşımak
tabii,
Karabağ'dan demek ki orada herhalde Ermenistan'ın askeri olarak yanıt verme kabiliyeti çok büyük değil, yüksek değil. Dolayısıyla daha büyük sıkıntılar çıkabilecek. Bu tabii Rusya'nın pozisyonu açısından da ilginç bir vaka oluşturuyor. Yani Rusya bir taraftan Ermenistan'ı tehdit etti dün akşam.
Evet. Toprak bütünlüğünü bile
olduğu
bazı pozisyonlar tehdit etti. Sovyetler'deki konumuna geri dönmesi gerekir Ermenistan
evet,
şeklinde.
Yani Dışişleri Bakanlığı yaptı yani bu.
Bağımsız bir devlete gerek yok diyor burada. Çok enteresan açıklamalar yaptı tabii. Çok ciddi tehditler bunlar. Bunu da tabii Ermeni tarafı ciddiye almalı diye düşünüyorum. Yani.
Macron'un da açıklamaları var meseleye dair. Yine Türkiye'yi
yani
orada
Macron klasik Ermeni diasporasının gönlünü hoş edecek şekilde açıklamalar yapıyor. Fransa'nın bu konuda artık çok denklem dışına girdiğini gördük. Hani sen programın başında bir şey söyledin. 30 yıllık bir işgal vardı ve Fransa'da orada garantör Minsk üyelerinden bir tanesi bu sürecin bir parçasıydı ama her zaman Ermenistan'ı destekledi ve buradaki haksızlığa ortak oldu. Kaybeden taraflardan bir tanesi de şu anda Fransa, açıkça bunu söylemek gerekiyor.
Evet, bu mesele herhalde şimdilik kapanmış gibi gözüküyor ama bölgenin canlı olmadığı, canlı olmayacağı anlamına gelmez. Yani her zaman
ilginç bir gelişme var, onu istersen ekleyeyim. Şimdi bu Ermenistan'da, Karabağ'da bu olaylar yaşanınca Gürcistan'da hareketlenmeye başlandı. Şimdi biliyorsun orada Abhasya vesaire de Rusya'nın işgali altında. Orada özerk cumhuriyetler ilan etti falan, sonra kendini şey yaptı. Şimdi o bölgelere yönelik de Gürcistan'ın hamle yapıp yapmamasının tartışıldığını görüyoruz.
Yani bu Rusya'nın zayıflığına işaret mi diyorsun?
Kesinlikle tüm ülkeler Rusya'ya karşı hamle yapma cesaretine sahipler şu anda.
Bu kadar küçük olmalarına rağmen.
Bu kadar küçük olmalarına rağmen çünkü Azerbaycan'ın bu kazanımı yine Rusya'nın aleyhine görünen bir şey. Yani,
tabii Rusya, Ukrayna yani sadece bir stratejik hata olmaktan çıkmış. Artık Rusya'nın gün be gün yıprandığı bir savaşa dönüşmüş durumda.
Kesinlikle.
Terse döndü mü çok emin değiliz henüz. Ama ilerleyemediği, hatlarını koruyamadığı, işgal ettiği bölgeleri koruyamadığı, kendi
Rusya savunma pozisyonunda şu anda.
Savunma pozisyonunda kendini
zorlanıyor.
Güvende hissettiği yerlerde de çok ciddi muhtemelen saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Tabii burada Ukrayna'nın kapasitesinin NATO tarafından, Batılılar tarafından her gün inşa edilmesi söz konusu. Bir de tabii ki bu sonuçta bir savaş ve ülkeni korumak durumundasın.
Savaş motivasyonu daha yüksek.
Motivasyonu daha yüksek. Rusların ise bilinç. Kriz çok fazla kriz aynen yaşadı. Dolayısıyla sıkıntılı bir döneme doğru gidiyor. Bunun herhalde farklı bölgelere de yansımaları oluyor. Yani Afrika başta
kesinlikle,
olmak üzere, Orta Doğu başta olmak üzere. Rusya bu zorlu dönemden nasıl çıkacak? Ve çıktığında nasıl bir ülke
çok
olacak?
Çok işaretler de vermiyor. Mesela
bu
en
çok
son,
önemli bir soru.
Hani uluslararası medyanın çok gündemine geldi. Görüntüler de yayınlandı. Kırım'da donanma komutanlığı Rusya'nın hedef aldı.
Ve hava savunma sistemleri
etkili olamadı. Etkili çünkü olamadı. Daha önce S-400 bataryalarını da vurdular orada. S-400'ler kendilerini koruyamadı. Ardından da oradaki donanma komutanlığını koruyamadı ve çok ağır hasar aldı. Yine Karadeniz donanmasının en önemli gemilerine yönelik ciddi saldırılar oldu.
Bugün
bir denizaltı daha kayıp verdi.
Amiralini kaybetti.
Yani o yalanlandı var. Sonradan bir görüntü yayınladılar.
Ama
sonra iki tarafta tabii bir savaş propagandası. Yani ne doğru ne değil bazen onu da anlamak mümkün olmuyor. Ruslar da işte karşı tarafa güdümlü füzelerle saldırılarda bulundular. Yani iki tarafta ağır kayıp veriyor. Bunun altını çizmek lazım. Bu bir yıpratma savaşı gibi. Hatlarda iki taraf da çok ilerleyemiyor. Ukraynalılar bir miktar ilerlediler ama yine durdular. Çok kolay da değil yani, çok ağır kayıplar vermeleri gerekiyor ilerleyebilmek adına. Ama iki taraf da birbirinin gerçekten çok fazla canını yakıyor, yıpratıyor. Daha ne kadar bu savaş devam edebilir? Ciddi soru işareti. Ama şunu da görmek lazım. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin söz verdiği bazı silah sistemleri de gelmeye başladı. İşte Abraham tankların gelmeye başladığı görüntüler
F-16
var. F-16'lar artık birkaç ay içerisinde teslim edilmeye başlanacak. Güdümlü füzeler, bu HIMARS bataryalarının yeni versiyonları vesaire gibi unsurlar teslim edilmeye başlanıyor. Çok ciddi drone altyapısı var Ukrayna'nın. Ki Rusya'da da İran'dan aldığı ve kendi geliştirdiği sistemlerle yanıt vermeye çalışıyor. Savaşın gidişatı gerçekten çok ağır ve yıpratıcı olmaya devam ediyor.
Peki Can, teşekkürler bugünkü değerlendirmelerin
ol,
için.
Sevgili
ederim. Dinleyenler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.